İkiye bölünen Vicont, Italo Calvino.
Ayrım 8.
Tasso'nun kenarları beyaz, dizeleri ikiye bölünmüş sayfaları rüzgarla sürüklenerek çamların dallarına, otlara, çavlanların sularına kondular. Pamela bir tepenin yamacından uçuşan beyazlıkları gördü. Ne güzel dedi. Doktor Trelawney ile benim geçmekte olduğumuz patikaya da birkaç yarım kağıt geldi. Doktor uçmakta olan bir kağıdı yakaladı. Evirdi, çevirdi, başı sonu olmayan dizeleri çözmeye çalıştı. Sonra başını salladı. Hiçbir şey anlaşılmıyor. İyinin ünü kalvinciler arasında da yayılmıştı. Yaşlı Ezeşiel sık sık sarı bağın en yüksek noktasına gidiyor, vadiden tırmanan çakıllı keçi yoluna bakıyordu. Baba, dedi oğullarından biri, sanki birinin gelmesini bekler gibi vadiye bakıyorsunuz hep. İnsan bekliyorum, diye yanıt verdi Ezeşiel. Hak bilir insanı, güvenle bekliyorum. Haksızlık edeni ise korkuyla. Beklediğiniz öbür ayaklı topal mı baba? Sen de mi duydun ondan söz edildiğini? Vadide solak aksaktan başka bir şeyin sözü edilmiyor ki. Bizim bu yukarılara gelir mi dersiniz? Burada iyi insanlar yaşıyorsa, o da iyi insansa gelmemesi için hiçbir neden yok. Koltuk değneğiyle çıkmaya kalkışacaklar için keçi yolu çok dik ama. Vaktiyle bir başka ayaksız buraya çıkmak için bir at bulmuştu. Ezeşiel'in konuştuğunu duyan öbür kalvinciler sıralardan çıkarak çevrelerinde kümelenmişlerdi. Vicont'tan söz edildiğinde sessizce titreşiyorlardı. Ezeşiel babamız, dediler. Cılızın geldiği, yıldırımın meşenin yarısını yaktığı gece belki bir gün daha iyi bir yolcu ziyaretimize gelir demiştiniz. Ezeşiel sakalını göğsüne dek indirerek onayladı. Şimdi sözü edilen topal hem vücudu hem ruhu ötekinin tam eşiti ve karşıtı. Öteki ne kadar acımasızsa bu o kadar sevecen. Sözlerinizin haber verdiği ziyaretçi bu olmasın? Her sokaktaki her yolcu olabilir, dedi Ezeşiel. Elbette o da olabilir. Öyleyse hepimiz onun olmasını dileyelim, dediler kalvinciler. Ezeşiel'in karısı sürekli önüne bakarak bağ çubuğu yüklü bir el arabasını ite ite geldi. Hep iyi şeyler diliyoruz, dedi. Ama bu tepelerde seke seke dolaşacak kişi, iyi yürekli bir savaş sakatı da olsa, kötü yürekli de olsa, biz her gün adalete uygun bir biçimde davranmak, topraklarımızı işlemek zorundayız. Elbette, diye karşılık verdiler kalvinciler. Buna ters düşecek bir şey mi söyledik yoksa? Madem görüş birliği içindeyiz, dedi kadın, hepimiz kazmalarımızın, çapalarımızın başına dönebiliriz. Hastalık, kuraklık, diye parladı Ezeşiel. Çapalamaya ara verin diyen mi oldu? Kalvinciler dağılarak ekeneklerde bıraktıkları aletlerinin yanına gittiler. Ama tam bu sırada babasının dalgınlıkla incir ağacına tırmanıp ham meyveleri yemeye başladığını gören Ezo bağırdı. Katırla tırmanan kim? Gerçekten de semerinin üstüne yarım bir adam bağlı bir katır yokuş yukarı geliyordu. İyiydi. Bir deri bir kemik kaldığı için kasaplık olmaktan da çıkmış bu yaşlı uyuz hayvanı boğulsun diye çavlanı atarlarken satın almıştı. Nasıl olsa ben yarım insan ağırlığındayım, demişti kendi kendine. Yaşlı katır dayanabilir bana. Altımda bir binek hayvanı olunca iyilik yapmak için daha uzaklara gidebilirim. Böylece ilk olarak kalvincileri ziyarete geliyordu. Kalvinciler dimdik sıraya dizilip bir ilahi okuyarak karşıladılar onu. Sonra ihtiyar yanına gidip kardeşiymiş gibi selamladı. İyi katırdan indi, bu karşılamaya büyük bir nezaketle karşılık verdi. Asık yüzlü hırçın görünen Ezeşiel'in karısının elini öptü. Herkesin sağlığı konusunda bilgi edindi. Ezo'nun kıvırcık saçlarını okşamak için elini uzattı. Ama çocuk kafasını geri çekti. Herkesin derdiyle ilgilendi. Uğradıkları saldırıyı anlattırıp heyecanlandı, acı acı söylendi. İster istemez üzerinde fazla durmadan din tartışmalarına da değindiler. Bunun insanlığın genel kötülüklerinden kaynaklanan yıkımların bir uzantısı olduğunu belirttiler. Medardo, kıyıcılığın kendisinin bağlı olduğu kiliseden geldiğini vurguladı. Buna karşılık kalvinciler, tanrı bilim açısından hataya düşme korkusunun da etkisiyle inançla ilgili açıklamalar getirmediler. Böylece her türlü şiddeti, aşırılığı onaylamayan, dağınık, iyiliksever konuşmalar yaptılar. Görüş birliği içindeydiler ama arada bir soğukluk vardı. İyi, daha sonra tarlaları gezdi. Verimin düşüklüğüne üzüldü ama hiç olmazsa çavların bu yıl bereketli olmasına sevindi. Kaça satıyorsunuz, diye sordu onlara. Kilosunu 3 eküye, dedi Ezeşiel. Kilosu 3 ekü mü? Teralbalı yoksullar açlıktan ölüyorlar öyleyse. Bir avuç çavdar bile alamazlar. Dolunun vadide çavdar tarlalarını yıkıma uğrattığını, bir sürü aileyi ancak sizin açlığın pençesinden kurtarabileceğinizi belki bilmiyorsunuz. Biliyoruz, dedi Ezeşiel. Bunun için yüksek fiyat istiyoruz. Çavdarın fiyatını düşürecek olursanız o yoksulların nasıl sevineceklerini düşünsenize. Yapabileceğiniz iyiliği düşünsenize. Yaşlı Ezeşiel kollarını kavuşturarak iyinin önünde durdu. Bütün kalvinciler de onun gibi yaptılar. İyilik etmek dedi, fiyat kırmak anlamına gelmez kardeşim. İyi tarlaları geziyor, bir deri bir kemik kalmış kalvincilerin güneş altında toprağa çapaladıklarını görüyordu. Kötü görünüyorsunuz dedi, çok uzun olduğu için sakalında çapalamakta olan bir yaşlıya. İyi hissetmiyor musunuz yoksa kendinizi? Karnında bayır turpu çorbasıyla 10 saat çapa sallayan 70 yaşında biri kendini ne kadar iyi hissedebilirse. Amca oğlum Adamo dedi Ezeşiel, bulunmaz bir işçidir. İyi dinlenip iyi beslenmeniz gereksizin, yaşlısınız diyecek oldu iyi. Ama Ezeşiel birden sürükleyip götürdü onu. Burada hepimiz ekmeğimizi büyük zorluklarla kazanıyoruz kardeşim dedi karşılık kabul etmeyen sert bir tonla. İyi daha önce katırdan iner inmez hayvanını kendisi bağlamış, hayvanın yokuşun yorgunluğunu giderebilmesi için de bir torba yulaf istemişti. Ezeşiel ile karısı birbirlerine bakmışlardı. Çünkü onlara göre böyle bir katıra bir avuç yaban hindiba yeterdi. Ne var ki konuğu coşkuyla karşılamakta oldukları için yulafı getirtmişlerdi. Ama şimdi düşündükçe yaşlı Ezeşiel bu katır iskeletinin ellerinde kalan son yulafı yemesini kabullenemiyordu. Ezo'yu çağırıp konuğa duyurmadan Ezo dedi yavaşça katırın yanına git yulaf torbasını çıkart başka bir şey ver. Astımoto olur mu? Mısır eşeleği nohut kabuğu ne bulursan. Ezo gidip katırın torbasını çıkarttı ama katırdan öyle bir çifte yedi ki bir süre topallayarak dolaştı. Bunun acısını çıkartmak için kalan yulafı kendi hesabına satmak amacıyla sakladı. Katırın hepsini bitirmiş olduğunu söyledi. Gün batıyordu. İyi kalvincilerle birlikte tarlalardaydı. Artık birbirlerine ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Daha bir saat çalışacağız biz. Konuğumuz dedi Ezeşiel'in karısı. Öyleyse ben gideyim. Yolunuz açık olsun konuğumuz. İyi Medardo katırının başına döndü. Zavallı bir savaş sakatı dedi o gittikten sonra kadın. Daha bir sürü var bu bölgede. Zavallılar. Zavallılar diye herkes onayladı. Hastalık kuraklık diye bağırıyordu yaşlı Ezeşiel. Yumruklarını kaldırarak sağlıksız işçilerin kuraklığın verdiği zararların önünden geçerken hastalık kuraklık. Sabahları çoğu kez Pietro Sciodo'nun dükkanına gidiyor, bu becerikli ustanın yaptığı makinelere bakıyordum. Dülger bir süredir gittikçe artan sıkıntılar pişmanlıklar içindeydi. İyi geceleri geliyor, yaptığı icatların yol açtığı acılar nedeniyle çıkışıyor, kötülük tutkusuna hizmet etmeyecek, iyilik tarafından harekete geçirebilecek düzenekler yapmasını öneriyordu. Peki nasıl makineler yapmam lazım? Mastro Medardo diye soruyordu Pietro Ciedo. Bak anlatayım sana, diyelim ki iyi öbür yarısının yerine Vicont olsaydı sipariş edeceği makineyi anlatmaya koyuluyor, açıklamalarını desteklemek için anlaşılmaz resimler de çiziyordu. İlkin Pietro Ciedo bu makinenin bir ork, tuşlardan tatlı ezgiler yükselen dev bir ork olması gerektiğini sanmış, ses boruları için uygun kereste aramaya koyulmuştu ki, iyi ile yaptığı bir başlık konuşma sonrasında kafası karıştı. Çünkü borulardan hava değil un geçmesini istiyordu. Kısacası hem ork olacaktı hem de yoksullara un öğüten bir değirmen. Hatta olabilirse börek pişirilebilecek bir fırın, İyi her gün düşüncesini geliştiriyor, kağıt üstüne kağıt karalıyordu. Pietro Ciedo ona yetişemez olmuştu. Çünkü bir ork değirmen fırın, aynı zamanda kuyulardan su çekerek eşekleri bu işten kurtaracak, tekerleklerle her köye gidebilecek, üstelik bayram günlerinde havalanıp çevresindeki ağla kelebek ağlayacaktı. Dülger iyi makine yapmanın insanın yetenek sınırının ötesinde kaldığı kuşkusuna düşmeye başlamıştı. Kolayca hiç aksamadan çalışabilen makineler sanki sadece dar ağaçları, işkence aletleriydi. Gerçekten de tasalı Pietro Ciedo'ya yeni bir öneri getirdiğinde hemen ustanın aklında bunu gerçekleştirmenin yolu geliyor, işe koyuluyordu. Her ayrıntıyı vazgeçilmez, kusursuz buluyordu. Alet tamamlandığında bir teknik ve yetenek başyapıtı oluşturuyordu. Ustanın içi içini yiyordu. Sadece kıyıcı makineler yapmayı başarabilmem yoksa ruhumun kötülüğünden mi kaynaklanıyor? Ama yine de büyük bir çaba ve ustalıkla yeni işkence aletleri geliştirmeyi sürdürüyordu. Bir gün onu acayip bir dar ağacı yaparken gördüm. Beyaz bir çatal kara tahtadan bir yüzeyi çerçeveliyor. Yine beyaz olan ip de tam hareketli düğümün olduğu yerde yüzeyin üstündeki iki delikten geçiyordu. Ne makinesi bu usta? Diye sordum. Yandan asmak için dar ağacı dedi. Kimin için yaptınız? Hüküm veren ama kendisi de hükümlü yalnız bir adam için. Kafasının yarısıyla kendisini ölüme mahkum ediyor. Öbür yarısıyla düğümün altına girip son soluğunu veriyor. Keşke ikisi birbirine karışabilse. kendisinin iyi yanının saygınlığının arttığını duyan Tasalı'nın en kısa sürede onu ortadan kaldırmaya karar verdiğini anladım. Gerçekten de bekçileri çağırıp şöyle dedi. Kötü niyetli bir serseri ayrı kotları ekerek bir süredir topraklarımızı berbat ediyor. Yarından tezi yok, bu haini yakalayıp sallandırın. Baş üstüne efendimiz deyip gitti bekçiler. Tek gözlü olduğu için Tasalı bekçilerin yanıt verirken birbirlerine göz kırptıklarını görmemişti. O günlerde şatoda bir ayaklanma hazırlığı yapıldığını, bekçilerin de işin içinde olduklarını belirtmek gerekir. Şimdiki yarım vikontu tutuklayıp ortadan kaldırmak, şatoyu ve sahanını öbür yarıya teslim etmek söz konusuydu. Ama öbür yarının hiçbir şeyden haberi yoktu. Oturduğu ot ambarında gece çevresini saran bekçiler tarafından uyandırıldı. ''Korkmayın'' dedi bekçibaşı. ''Vikont bizi sizi öldürmeye gönderdi. Ama acımasız zorbalığından bıktığımız için onu öldürüp yerine sizi geçirmeye karar verdik.'' ''Ne biçim sözler bunlar? Yoksa öldürdünüz mü onu? Vikont'u demek istiyorum, öldürdünüz mü?'' ''Öldürmedik ama gün doğunca mutlaka öldüreceğiz. Tanrı'ya şükürler olsun.'' Sakın elinizi kana bulamayın. Gereğinden fazla kan döküldü zaten. Bir cinayetle kurulacak beylikten hayır gelir mi? Öyleyse kuleye kapatır, kurtuluruz ondan. Ne ona el kaldırın ne de bir başkasına sakın. Vikont'un zorbalığı beni de üzüyor ama tek çare soylu, erdemli davranarak ona iyi örnek olmak. Öyleyse sizi öldürmek zorunda kalacağız. Yo, kimseyi öldürmeyeceksiniz demedim mi size? Peki ama nasıl olur? Vikont'u ortadan kaldırmazsak dediklerini yapmak zorunda olmaz mıyız? Şu şişeyi alın. Bohemyalı keşişlerin beni iyileştirdikleri merhemden kalmış biraz içinde. Hava değişikliklerinde yara yerleri ağrıdıkça çok iyi geliyor. Vikont'a götürün. Sadece damarların bir mantarda sonuçlanmasının ne demek olduğunu çok iyi bilen birinin armağanı deyin. Bekçiler şişeyi Vikont'a götürdüler. Vikont hepsini ölüm cezasına çarptırdı. Bekçileri kurtarmak için öbür isyancılar baş kaldırmaya karar verdiler. Beceriksiz oldukları için ele geçtiler. İsyan kanla bastırıldı. İyi mezarlara çiçekler götürdü, dulları, yetimleri teselli etti. İyinin iyiliklerinden heyecanlanmayan tek kişi yaşlı Sebastiana idi. Coşkuyla işine giderken, iyi çoğu kez süt ninenin kulübesine uğrayarak onu ziyaret ediyor, hep saygılı, nazik davranıyordu. Kadınsa her seferinde uzun uzadıya öğüt veriyordu. Belki ayrım gözetmeyen analık sevgisi, belki de yaşlılığın zihnini bulandırmaya başlaması nedeniyle süt nine Medardo'nun ikiye bölünmüş olduğunu pek dikkate almıyordu. Bir yarıyı öbür yarının kötülükleri için azarlıyor, birine ancak ötekinin yerine getirebileceği öğütler veriyordu. Bilgin ninenin horozunun kafasını niye kestin? Bir tek o horozu vardı, zavallı kadının. Koskoca adam oldun ama elinden... Niye bana söylüyorsun süt nine? Sen de biliyorsun ki ben yapmadım. Bakın şuna. Söyle öyleyse kim yaptı? Ben ama... Gördün mü? Ama buradaki ben değil. Yaşlandım diye bunadın mı sanıyorsun beni? Kulağıma bir kötülük çalındığında hemen senin yapıp yapmadığını anlıyorum. Kendi kendime bu işte Medardo'nun parmağı olduğuna yemin ederim diyorum. Ama hep yanılıyorsunuz. Yanılıyor muyum? Siz gençler, biz yaşları hep yanıldığımızı söylersiniz. Peki siz koltuk değneğini yaşlı Isidore'ye hediye etmişsin. Evet verdim. Övünüyor musun bununla? Karısını dövüyor şimdi değnekle zavallı kadını. Damla hastalığı olduğu için yürüyemediğini söylemişti bana. Numara yapmış. Sen de hemen koltuk değneğini verdin. Değnek kadının sırtında parçalandı. Sen de çatallı bir dala dayanarak yürüyorsun şimdi. Kafan yok senin. Hep kafasızsın. Peki Bernardo'nun boğazını içkiyle sarhoş etmene ne demeli? Ben yapmadım. Sen yaptın. Herkes diyor. Vikont yaptı diyorlar. İyinin Pratafungo'ya sık sık ziyaret etmesi, süt nineye duyduğu evlatlık bağının yanı sıra o sıralarda kendini yoksul cüzdanların bakımına adamış olmasından kaynaklanıyordu. Hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olduğu için keşişlerin gizemli tedavisi sonucunda hem de sürekli olduğu sanılan bir bağışıklık kazanmıştı. Köyde dolaşıp herkesin neye gereksinmesi olduğunu iyice öğreniyor, onlar için elinden geleni yapmadıkça kimseyi rahat bırakmıyordu. Katır sırtında Pratafunga ile Doktor Trelawney'in evi arasında mekik dokuyor, doktordan öğüt alıyor, ilaç istiyordu. Doktor artık cüzdanlara yaklaşabilme yürekliğine kavuşmuş değildi ama iyi Medardo'nun aracılığıyla onlarla ilgilenmeye başladığı görülüyordu. Ama dayım tasarılarını daha da ileri götürüyordu. Cüzdanların sadece vücutlarını değil ruhlarını da sağaltmak istiyordu. Hep onlarla birlikte oluyor, öğütler veriyor, işlerine burnunu sokuyor, hayretlere düştüğü oluyor, vaaz veriyordu. Cüzdanlar dayanamıyorlardı ona. Protofunga için düzensiz mutlu günler sona ermişti. Tek bacağı üzerinde dikilen, kara giysili, ciddi, ahkam kesen bu küçük adam oldukça kimse tatsızlıklara, itişip kakışmalara varan azarlanmalara göze almaksızın istediğini yapamaz olmuştu.
Ayrım sonu.